Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, terapistin Sufi Olursa adlı kitabın müellifi ve bendeniz Süleyman Derin. Şimdi kıymetli hocam hoş geldiniz diyorum öncelikle. Geçen 3-4 hafta sabır konusuna ayırdık. Çünkü sabır konusu yani bizim hayatta kalmamız için hocam. Evet. Gerekli olan bir makam. Yani sadece maneviyatta Allah'a vasıl olmak için gerekli bir makam değil. Şu basit hayatımızı sürdürmek, evet, ailevi ilişkimizi, trafikteki efendim insanlarla ilişkimizi sürdürmek için bile sabır çok önemliydi.
24 saat lazım yani sabır.
Öyle hocam. Hayatta başarılı olmak. Yani evet. bir mesleğe girdik hocam. Diyorlar ki psikologlar en az 10 bin saat vermen lazım o işe. Ki yani bir belli noktaya gelebilesin.
Evet. 10 bin saat.
Evet. İyi bir doktor olacaksınız. İyi bir efendim işte mühendis olacaksınız. İyi bir efendim işte psikolog olacaksınız. 10 bin saat vermeden diyor o meslek size bir şey vermez.
Günde 8 saat çalışabildiğine göre bir düşünsek.
Ayda 240 saat yapar hocam. Heal gibi hocam yoğun bir
çalışma.
Çalışma yaparsanız o meslekte artık yani fena değil. Yani sözünüz dinlenebilir yani yavaş
zaten
yavaş.
Master 2 yıl hocam onun gibi herhalde. Evet. Doktoraysa o zaman 4-5 yıl lazım.
Yani hocam onun gibi düşünün. Tabii insanlar istiyorlar ki biz girelim bir mesleğe hemencecik ertesi günü büyük bir alim olalım. Fakih olalım, büyük bir doktor olalım. Yani acemi bir doktor geliyor.
Bebekken delikanlı olalım. Yani şey yok, çocukluk ve gençlik yok.
Şimdi hocam sabrı bitirdik. Ama hocam sabır biraz şöyle negatif şeylere sabretmek. Tabiatta çok negatiflik görüyorsunuz. Bunları yani ne diyeyim nötralize etmeye çalışıyorsunuz sanki. Esas bundan daha üstün bir makam var. Şükür.
Şükür.
Hayatta her şeyi güzel görmek. Bizim İrfan hocamızın tabiriyle şükür diyor her şeyi şeker gibi görmek. Şeker şükür yakıyor mu birbirine?
Ha evet evet.
Yani
evet.
Olayları şeker gibi görüp nasıl insan şeker görünce yüzünü eksitir mi? Değil mi? Evet. Çocuk nasıl çikolata görünce şeker görünce böyle neşeleniyor. Demek hocam bazı gıdaların da psikosomatik etkileri var.
Var.
Yani mesela çikolata insanı mutlu ediyormuş.
Şeye biraz da bağlıyorlar şekeri olan düşkünlüğümüzü. Anne sütü nispeten şeker tadı taşıyormuş. Dolayısıyla bebeklikten biz bu tadı en fazla öne çıkartıyormuşuz.
Öyle olunca tabii hep şeker, daha şekerin türevleri.
Bak tabii orada da aşırıya gidince bu defa zararlı. Demek ki yani şükrün de daha görmedik de demek ki şükrün bir dengesi var yani. Ya mesela diyelim ki insanlara karşı aşırı şükran duygusu.
O bu hocam mesela, yanlış.
Orada Allah'a esas insana teşekkür edeceksin ama aşırı minnettarlık duygusu Allah'a karşı bir nankörlük oldu.
Aynen çünkü
onu demek istedim.
Onu hocam biraz sonra göreceğiz yani. Evet, orada İmam Gazali de sizin gibi aynı şeyi söylüyor. Yani diyor ki insanlara karşı aşırı bir şükranlık duygusuna kapılmayın. Bu sizin dengenizi bozar. Zaten diyor o insan size bir şey vermiyor.
Evet.
Peki neyi veriyor hocam? Bana adam birisi burs verdi, birisi zekat verdi, iyilik yaptı bana. Ya o kendi istikbalini kurtarmak için seni aracı kılıyor diyor. Evet. Ben Ali Rıza hocama yardım edeyim de ahirette cennete gideyim.
Yani o
sizi yani amaç değil araç olarak görüyor. Fazla canını sıkma diyor. Yani sana vermese başkasına verecekti.
Yani o öğrencinin bursa olan ihtiyacı kadar o zenginin de
çok daha
burs
fazla
verme ihtiyacı hatta daha fazla dediğiniz gibi ihtiyacı var yani.
Çünkü hocam o talebe burs bulmasa belki açlıkla ölmez. Ama imkanı çok olduğu halde bir adam vermezse ahirette belki ölür.
Hesabını veremediği için.
Evet. Şimdi hocam birkaç tabii biz tasavvuf ve psikoloji diyoruz hocam. Önce tasavvuf tarafından bakıp bazı ayetleri, hadisleri bir ele alalım. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, Rabbimiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, siz beni anın, ben de sizi anayım. Bir de bana şükredin, nankörlük etmeyin. Yani fezkürûni ezkürküm veşkürûli ve la tekfurun. Hocam bu tekfur, küfür dediğimiz şey.
Evet.
Geçen haftada konuşmuştuk hatırlarsanız. Hem Allah'a inkar etmek veya Müslümanlar için söylersek orada Allah'a inkar yok ama Allah'ın nimetini inkar var.
Evet. Nankör.
Allah işte hava vermiş teşekkür etmiyorsun.
Evet.
Su vermiş ya diyorsun yağmur her zaman yağıyor İstanbul'a bunun nesine şükredeyim. Şöyle versin bir Porsche de Rabbim ona şükrederim bak diyorsun. Evet. Ya arkadaş Porsche binmesen ölmezsin ama 2 dakika hava almasan oksijen bulamasan ölürsün. Hangisi daha önemli?
Evet.
Yani çölde şimdi susuz kalsan ölmek üzeresin. Dedik ki ya sana bir sürahi soğuk su mu vereyim? Bir tane Mercedes, Porsche ne diyeyim, çok güzel bir vasıtam vereyim desek adam ne der? ya ben ne yapayım arabayı der, ölüyorum. Geçin şu suyu içeyim der.
Yani. Şimdi bir de şey, insan kendi varlığı için de Allah'a şükretmesi lazım, öyle değil mi hocam?
En büyük
yani,
şükürle başlıyor.
Yani hayat bahşetmiş sana, akıl vermiş, kalp vermiş. Yani sen, senin varlığın zaten şükür sebebi aslında.
Hocam şöyle bir yorum, ne dersiniz? Siz ne buyurursunuz? Yani diyor ki şükredin, nankörlük yapmayın. Demek ki insanda nankörlük yapma temayülü var.
Evet.
İç aleminde. Neden oluyor hocam bu nankörlük yapma? Hani her şeyi böyle, bunu İngilizler take it granted diyorlar. Yani bir şeyi böyle normal zannetmek. Her gün güneş doğmak zorunda. Bu normal bir şey.
Evet.
Her gün yağmur yağmak zorunda. Nedir hocam bunun
ya şeyi? İşte hani sufiler kalp diyor. Kalbin tabii bir ilahi nefes olan ruha bakan tarafı var. Öbür taraftan da narsist benliğimize bakan bir taraf var. Nefs dediğimiz. Dolayısıyla bu nefs bizi toprak tarafına çekiyor. O zaman orada şükür için bir anlam, bir şey olmuyor yani. Sabrada, şükrede, ihlasa da bir yer kalmıyor. Ama ruha bakan tarafa geldiğimizde orada yüksek bir bilinç hali var.
Bilinç dediğiniz hocam.
Bir yüksek,
evet,
bir farkındalık. Bilinç hali, bir farkındalık hali var. Dolayısıyla ikisi birbirinden çok farklı insan profilleri ortaya çıkartıyor. İnsan kendini sadece biyolojik bir varlık olarak görürse o zaman çıplak bir maymundur. Ya çıplak bir maymun için sabır diye, şükür diye bir dert olmaz yani. Ama insan kendini aynı zamanda içindeki o insan üstü tarafı görmesi lazım. Çünkü insanın bedeni topraktan ama ruh için Allah ne diyor? Ona kendi ruhumdan üfledim diyor. Allah'ın insana en büyük armağanı içindeki o ilahi nefes.
Hocam bir de Allah-u Teala bize verdiği o kadar çok şey vermiş ki yani sayamazsınız diyor ayet-i kerime. Allah'ın verdiği size ihsanları, imkanları, nimetleri bir düşünseniz saymanız mümkün değil. Sonsuz.
Evet, sonsuz.
Şimdi insan hocam öyle bir varlık ki kendini başkasıyla kıyas ederek, gerçi hadiste geçmiş, insan diyor maddi konularda kendisine aşağına baksın. Yani ben şimdi hep zenginlere bakarsam yediğim güzel ekmeği tatsız görürüm. Ya ekmek var ama onun kebabı var derim mesela.
Evet.
Bir arabam var ama onun bilmem uçağı var derim. Hep böyle mutsuz olurum. Psikolojik olarak
alta gidip hırs tuzağına düşürüyor insanı. Hırs.
Şimdi hocam insanda öyle bir duygusal körlük var. Tabiatta olan her şeyi olmak zorunda gibi bir şeye kapılıyor. Sanki parasını vermiş gibi. Güneşin her gün ücretini ödemiş de. Hani hocam bir anlaşma yapıyoruz bir şirketle.
Evet.
5 dakika hizmet mesela akşam eve vardı, telefon kesilmiş. Nasıl kızıyoruz? Parasını verdik diyoruz.
Evet.
Elektrik kesiliyor, canımız sıkılıyor. Çünkü parasını veriyoruz.
Ama düşünün güneşin bir gün doğmadığını.
Yani şimdi o yüzden bir sufiden bahsederler hocam. Çok ilginçtir. Bu testi evde yapabiliriz. Yani cesaretimiz varsa diyelim.
Evet.
Bir gün hocam gözünü bağlarmış. O gün ben bugün ama oldum. Allah bana göz nimeti vermedi. Hadi bakalım bir gün hocam gözsüz yaşa. Hocam ne kadar zor ya. Lambanın yerini bulamazsın, kafanı çarparsın kapının, eşiğinin bilmem dolabın köşesine. Ertesi gün dermiş ki ya ben bugün topal oldum. Dizini büker, sımsıkı sarar. Akşama kadar hocam sekerek yürürmüş. Bir gün elini bağlar. Ya ben çolak derler ya köylerde. Çolak oldum. Kolum yok. Hocam ne kadar ilginç bir şey değil mi? Ve ona
kesinlikle
göre Allah'ın verdiğine daha çok şükrediyorsunuz.
Ya çünkü şey, ekonomide de kuraldır hocam. Ekonomi bilimde bir şeyin kıymeti yokluğunda bilinir. Şimdi o bir yokluk deney yapabilir. Bu son zamanlarda Türkiye'de de var. Karanlık mekan oluşturuyorlar. İçeriye giriyorsun sen, görme özürlüler gibi orada. Çünkü hiçbir şey görmüyorsun. Seslerle ve el yordamıyla kendine yol ortamı bulmaya çalışıyorsun yani. Ve mesela benim çocuklardan da giden oldu. Olağanüstü bir deneyim diyorlar. Yani şeyi anlıyorsun, görmenin kıymetini, gözün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu orada anlıyorsun yani.
Böylece hocam şükür gelişiyor senin
evet,
içinde. Yani
evet.
Param yok diyorsun. Ya paran yok ama Allah sana bir göz vermiş ki bugün dünyanın en zengin adamı gözsüz olsa hocam bütün sermayesini, bütün birikimini bir göz için seve seve verir.
Evet.
Şunu diyeceğim yani bu dediğiniz gibi hocam bilinç meselesi, nankörlük yapmak da biraz cehaletin, bilinçsizliğin, farkında
evet,
olmayışın sanki bir neticesi gibi.
Kesinlikle.
Evet. O yüzden Rabbimiz nankörlük yapmayın diyor.
Şey çok ilginç gelir bana hocam. Şimdi mesela biz nefes alıp veriyoruz. Şimdi bir an nefes alamadığımızı düşün. Bir zaman ben kas spazmı geçirmiştim. Ben onu kalp krizi zannetmiştim. Kas spazmı geçirdiğinizde nefes almakta, bu kalbin etrafındaki kaslar olunca nefes almakta zorlanıyorsunuz yani.
Spazmın sebebi ne oluyor hocam? Hani yorgunluk
spazm,
mu?
Kendi
kendine mi oluşuyor?
Depremden sonraki dönemdi. Çocuğum da ölümcül bir hastalık geçirmişti.
Stres oluyor.
Strese bağlı olarak, kaygıya bağlı olarak ortaya çıkmış bir şeydi. Psikosomatik aslında. Şimdi nefesin kıymetini orada anlıyorsun da. Şimdi geçen bir belgesel izliyorum. Şimdi biz her gün almış olduğumuz 10 bin mi 20 bin mi nefes alıp veriyoruz yani.
Ne kadar
yani.
Çok alıyoruz hocam.
Şimdi ama bu bizim aldığımız nefes, bu oksijeni kim üretiyor diye bir baktığında hocam, hiç ummadığımız bir şey çıkıyor. Planktonlar, okyanustaki planktonlar.
Evet.
Ama onların şey olanları, bitkisel, hayvansı olan planktonlar var. Bir de bitkisel olan planktonlar var. O bitkisel planktonlar bizim teneffüs ettiğimiz havanın çoğunu onlar üretiyor.
Buna hocam teşekkür etmek gerekmiyor mu? He, gerekiyor.
Şimdi bir de şu yani okyanustaki o gözle ancak görebileceğin kadar küçüklükteki bir canlı ile senin aranda kader birliği var yani. Ne kadar ilginç.
Hocam Allah-u Teala bu alemdeki her şeyi sizin hizmetinize verdik.
Aynen öyle.
Ayet-i Kerime'nin tefsiri işte. Hocam o zaman şunu diyebilir miyiz? Şükür için çok ciddi bir de ilim sahibi olmak lazım.
Ne kadar olursa tabii tabii.
Çevreyi bilmek lazım.
Bildiğin zaman diyorsun. Bir de ilginç, balinaların kaderi de hocam o planktonlara bağlı. Balinalar en büyük canlılar, en büyük canlı ama en küçük, gözle görülebilen en küçük canlılarla besleniyor. Planktonlarla besleniyor.
Çok ilginç.
Ve o planktonlar aynı zamanda bizim kaderimiz, çünkü o sayede nefes alıp veriyoruz yani.
Hocam cehaletin bağışlayın, bu oksijeni bitkiler üretmiyor muydu, ağaçları falan?
Onlar da üretiyor.
Ama esas diyorsunuz.
Bunlar yarısını hocam, bu tek hücreli su yosunları yarısını.
Ağaçlar kadar evet.
Yarısını bunlar üretiyor hocam. Ve mesela okyanusta da kader birliğimiz var hocam. Mesela Venüs'te okyanus yok. Onun için çok sıcak oluyor. Ama bizde sıcağın epey bir kısmını oksijen çekiyor. Uygun bir zamanda salı veriyor yani. Şimdi mesela biz ay için de şükretmemiz lazım. Yani ne işimiz ayla dediğimizde.
Bana ne kardeşim, aydan doğmasa doğmasın deme hakkımız yok.
Şimdi ay sayesinde ben şey diyorum, ay sayesinde dünya boynunu hafif büküyor güneş karşısında. Eğik duruyor. O eğiklik sayesinde hocam mevsimler meydana geliyor. Eğer ay olmasa, dünya dümdüz dursa, boynunu saygı gereği güneş karşısında eğmese mevsimler olmuyor. Tek mevsim oluyor. Dolayısıyla dünya yaşanmaz bir hale geliyor. Bizim ay için de şükretmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu öğrendiğimde mesela ya hakikaten hani Allah'ın nimetleri için şükrün bir sonu yok, ama bunu bildiğin zaman da ayrı bir hayranlık doğuyor insanda.
Zaten hocam tasavvuf diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri özet halindeki bilgilerin tafsilata dökülmesidir.
Evet.
Normal bir Müslüman der ki kardeşim Allah'ın yarattığı her şeye şükrediyorum der. İçinde çok bilmediği için içeriğini, yeri gelir denizi kirletir mesela.
Evet.
Bundan da bir sıkıntı duymaz. Okyanusa çöp atar. O evet. Planktonları öldürecek zararlı maddeleri atar. Ne bileyim, tabiatı zehirleyip, ilaçlayıp
evet.
Karıncaları öldürür, umurunda değildir. Ama bunu öğrendiğiniz zaman ilmen Allah'a olan saygınız artıyor. Hocam ayet-i kerime çok ilginçtir. Estağfirullah. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan diyor ancak ve ancak ilim sahipleri korkar. Yani ilim sahipleri Allah'ın bu azameti karşısında, bu sanatı karşısında heyecana kapılır. Aziyetini anlar. Denizdeki işte planktonları görür. Evet. Normal vatandaş planktondan hocam benim haberim bile yoktu. Allah size razı olsun. Sizden bir şey duymuş oldum. Yani efendim gökteki yıldızları şimdi mesela çoğumuz faydasını bilmiyoruz. Belki evet. Gökteki her bir yıldızın dünyanın dengesine, mevsimlerine, bilmem ısısına faydası var.
Evet.
Bilmiyoruz ama şu anda. Bilmediğimiz için de
kıymetini bilmiyoruz.
Nankörlük yapıyoruz belki.
Yani şimdi anne babalar çok soruyor. Yani çocuğuma nasıl şükrü öğretirim? Ya diyorum ki çok fazla şey değil. Mesela havanın öyküsünü anlat. Suyun öyküsünü anlat. Ekmeğin öyküsünü anlat. Yani bunlar nasıl oluyor? Mesela nefesi anlat.
Evet.
Nefes nasıl bir şey? Şimdi belgeseller bu anlamda çok işe yarıyor. O belgesel kültürüne dayalı olarak bunların kıymetini anlattığı zaman o zaman çocukta şükür duygusu uyanır. Şükür bilinci uyanır ve dolayısıyla o şükür duygusunu da yaşar çocuk. Ama biz bunları anlatmadığımız için çocuklarımıza, bizim çocuk ne istiyor onu yapıyoruz. Çocuk ne istiyor onu veriyoruz. Dolayısıyla çocuk da şükretmek için ne sabrı öğreniyor ne şükrü öğreniyor. Çünkü bir şeyi elde etmek için çaba harcamıyor.
Ve elde ettiği şeyin kıymetini
de bu yüzden bilmiyor.
Geçen hocam bir sufi kardeşimiz söylemişti. Bana çok duygulandım. Ya dedi, bir kaşık balın yapılışını bir görseniz, o
evet.
Arıların kilometrece gidiyorlar. Kaç bin arı kaç gün çalışıyor hocam sizin yediğiniz bir kilo bal üretmek için.
Evet.
Dedi ki inanın dedi o balı yiyemezsiniz. Ya değmez be. Bu bal bu kadar zahmetle yapılmış. Bu kadar emek verilmiş. Binlerce arı hayatını vermiş şu bir kilo balı yapmak için. Ya keşke yemesem de bu kadar arı hani yorulmasa. Diyecek hale gelir ama tabii Rabbimiz bize öyle bir şey vermiş ki o arılar sizin için çalışıyor. Yani yaptığı balı yemiyor.
Şey mesela bu sizin anlattığınız çok ilginç. O bir sufi hani dediğiniz gözünü bağlıyor.
Evet.
Şimdi mesela evde anne baba oyun yapsan.
Yani körebe mesela, yapıyoruz hocam bazen
körebe. Biz. Ya, yani mesela görmenin kıymetini anlayacak bir şekilde. Hadi yani şu eşyayı bul gözüm kapalı olarak yani.
Birbirimizi yakalayalım diyorsunuz. Yakalayamıyorsunuz değil mi hocam?
Evet evet. Yani hakikaten şey insanların deneyime ihtiyacı var. Bunları sadece bilgi olarak anlatmak
yetmiyor.
Çok yetmiyor. Çocuk deneyerek, yaşayarak öğrenmek diye bir şey var yani. Üstelik bu bir oyun aynı zamanda
hocam,
yani.
Hocam aklıma şu geldi. O zaman bazı psikologlarımız çocuklar için şükür oyunları mesela geliştirebilir.
Kesinlikle.
Yani işte dediğiniz gibi bir gözü kapalıyken hani körebe diyoruz
evet,
ya.
Evet.
Bunu ama şükür babından. Gözünün kıymetini anla. Ne bileyim işte kulağının kıymetini anla.
Evet.
Mesela bir günde kulaklarımıza bir şey tıkayarak gitsek. Şunu da söyleyeyim hocam. İmam Gazali diyor ki yani bir azayı yerli yerinde kullanmak da şükürdür. Şimdi azam Allah kulak vermiş. Ama yolla yürürken kaldırımda bir kardeşimiz telefon kulakçı müzik dinliyor. Ya araba ezecek.
Evet.
Allah'ın verdiği nimeti kullanmadığı için canından olacak neredeyse.
Evet. Yeli yerinde kullanmak gerekiyor.
Evet. Evet. Hocam o yüzden nankörlük yapmayın diyor. Yani çok ilginç geldi bana bu ayet-i kerime. Hocam bir de şu çok ilginç. İnsanlar niye şükürsüzdür? Bunun sebebini de Rabbimiz açıklıyor. Tabii hocam burada psikolojiyi aşan bir mesele şimdi. Şeytan diyor ki andolsun ki onlar için yani insanlar için onların doğru yolun üzerine oturacağım, onları sapıttıracağım. Yani diyeceğim ki mesela şeytan, ya senin bu evin, araban, işte sağlığın, bunlar önemsiz şeyler. Bak
evet,
falanca daha uçağı var. Kafayı takıyorsun uçağı.
Hep daha.
Ya Allah sağlık vermiş, karnını doyuracak ekmek vermiş, şükretsene.
Evet.
Yani şükürsüzün arkasında hocam şeytan ile beraberlik, işbirliği yatıyor. Hani bir önceki hafta hatırlarsanız siz çok güzel bir şey söylemiştiniz. Yani sabrettiğiniz zaman Allah ile berabersiniz. Ayet-i kerimeyi hatırlatmıştınız. Evet. Sabretmediğiniz zaman, nankörlük yaptığınız zaman da şeytanla berabersiniz.
Evet.
Yani şeytanın peşinden gidiyorsunuz. Çok ilginç geldi hocam bana. Çünkü tabii bugün psikolojinin belki mahrum olduğu bir şeydi. Hocam vahiden uzak kalınca insanlar bunun sebebini bilemiyorlar. Tabii sebep bilemeyince de çaresini üretemiyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani şeytan denen bir varlık var. Bizi hep kandırmaya, bizi nankörlüğe iten. Hocam bunu bildiğimiz zaman şu faydası var. Hani bizim Anadolu'da çok meşhurdur. İnsanlar bir şeye falan kızınca gözü kör olsun şeytanı derler. Şeytan. Yani şeytandan o olumsuz duyguların şeytan tarafından tetiklendiğini bilirler. Ha bunu bildiğimiz zaman dur demesi kolay. Öteki türlü sahipleniyoruz. Ya bu içimdeki gadap, bu sabırsızlık benim kendi kendime ürettiğim duygu diyorsunuz. İnsan hocam kendi ürettiğinden çok şeyi vardır. Saygısı vardır. Yani insan kendi çocuğunu sever değil mi? Başkası çocuğundan çok.
Evet.
Kendi yaptığı bir aleti daha çok sever.
Evet.
O yüzden sonuçta sahiplenmeyelim.
Evet, sonuçta düşmanın şeytan ve sana zarar verdirecek bununla yani.
Aynen öyle hocam. Yani düşmanın şeyini dinleme diyor. Evet. O yüzden diyor ki ayet-i kerimede devamında hocam. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Şeytan Allah'a konuşuyor burada. Diyor ki doğru yolun üzerine oturacağım. Şükür yolunun üzerine oturacağım. İnsanları şükürsüz olacak. Yapacağım. Yani onlara hocam şeytanın yaptığı şey şu. Olanı yok etmek değil. Algılarımızı değiştirmek. Şimdi mesela bir insan vardır ki bir kaşık çorbaya şükreder. Allah'ım der sen göndermişsin ne güzel göndermişsin. Bir bardak suya sabaha kadar şükreder. Böyle kul da vardır.
Evet.
Başka yerde hocam en lüks lokantada en güzel yemekleri yiyip de ya böyle kebap mı olur böyle tatlı mı olur canım. Bunları işte güzel pişirememişler diyen insan da insan hocam. Yani şeytan algıyı değiştiriyor. Yani birisi bir bardak suya şükrediyor. Onun algısında düzgün bir algı var. Diğerinde ise algı bozukluğu var. Elindeki imkanları görmüyor. İşte dediğimiz gibi belki bunları değişik şekilde oyunlarla falan özel çocuklarımız için. İşte körebe oyununda olduğu gibi.
Şimdi buradan hareketle şey birden geldi aklıma hocam. Siz bunu söyleyince aslında karamsarlık, kötümserlik de bir şeytansı oyun o zaman yani.
Kesinlikle.
Niye? Sizin çünkü iyi, güzeli, doğruyu, imkanı, nimeti görmenize mani oluyor yani.
Perde yapıyor. Etraftaki imkanları görmüyorsunuz. Ufacık bir olumsuzluğa kafayı takıp
onu da büyütüyorsunuz
gözünüzde yani. Evet, bugün mesela hatta hocam biraz sanki basın yayın da bunu tetikliyor. Yani maalesef basın yayın açıyorsunuz. Yani gündüz haber.
Evet.
Bak, çok okumamak lazım bu kadar haberi. Olumsuz haberleri özellikle. Ya diyorsun, dünyada yani Türkiye'de bir tane namuslu erkek kalmamıştır. Hepsi evet. Tacizci falan gibi. Ya
evet.
Halbuki değil. Yani binde birdir bu tür olumsuzlukları. Veya bir kadınla da alakalı. Herhalde aklı başında kadın kalmadı diyorsun. Aklı başında Türkiye'de doktor kalmadı diyorsunuz. Değil.
Ya o şey yani bir çocuğun her sakallıya dede demesi gibi çok çocuksu bir şey oluyor yani.
Yani basın yayını hocam olumsuz öyle bir abartıyor ki.
Evet.
İnsanlar o bakış açısıyla bakıyorlar olaylara, insanlara. Tabii gazetecilik psikolojisi olumsuzu gösterip haber yapmak.
Evet.
Şimdi normal bir şey haber olmaz. Ali Rıza hocamdan Süleyman hocam sabah güzel kahvaltı yaptılar. Bu haber değeri yok. Ama evet. Kahvaltıda kavga etsek hocam, bir yumurtayı paylaşamasak, işte evet. Meşhur falanca kitabın müellifiyle falanca üniversitedeki bir hoca bir yumurtayı paylaşamayıp
kavga ettiler.
Şimdi haber var.
Evet. Evet.
Ama güzel güzel paylaşıp yani bir şey yemek yesek haber değeri yok. O yüzden hocam yani lütfen dikkat edelim diyorum ben kıymetli dinleyicilerimize. Dinlediğimiz haberler, programlar, hatta hocam konuştuğumuz insanlar.
Evet.
Öyle insanlar var ki sizi karamsar yapıyor.
Evet, nankör yapıyor.
Nankör yapıyor. Onunla da bir araya gelmeyin. Yani hocam bazen bir...
Ya da ilişkini asgariye indir.
Eyvallah.
Ya da bazen diyorlar ki aynı evde yaşıyoruz. O zaman da diyorum ki umursamamak silahını çek yani.
Hocam ben
her şeyi şöyle görmek zorunda değilsin yani.
Şöyle bir taktik geliştirdim. Hani psikologlar diyorlar ki yani birinci derece yakınsa tabii vazgeçemezsin.
Evet.
Annen, baban, kardeşin. Negatif insan yok mu? Kardeşimiz olup da var.
Evet.
Araya hocam tampon koyuyorum. Geçen birini ziyarete gideceğim. Biliyorum ki onun başka bir yakını da dedikodu yapacak benimle. Yakınını. O yakını da götürdüm yanımda. Hiç değiller ama.
Yani, anladım. Diyelim, bu sayede yapamayacak dedikodu.
Tabii onu götürdüm. Hem ziyaret etmiş oldum. Ziyaret etmem gerekiyordu. Hem de şeyden kurtuldum.
Dedikodudan.
Dedikodu dinlemekten kurtuldum. Yani ufak taktiklerle. Ama bilinçli olursak tabii.
Evet.
Ne bileyim ama öyle insan var ki akrabanız değil. Arkadaşınız ama siz her gördüğünde sizi eziyor. Sizin evet. Duygu dünyanızı darmadağın ediyor. Kesip atarsın.
Evet.
En son adam dedikoducu, adam işte bilmem neci. Yani o kadar kötü ahlakı varsa kusura kalma arkadaşım. Ben seni çekmeye mecbur değilim.
Yani sana iyi gelmeyen insanlarla niçin bu kadar zamanını harcayacaksın ki? Çünkü hayatını harcıyorsun
yani. Ya hocam
yani.
Diyor ki sufiler. Ya bu hayat o kadar kısa ki. Dostlara bile vakit yok o kadar. Yani çok sevdiğim değil dostlarım mi? Var ama...
Biz de kimlerle harcıyoruz yani, yani nelerle harcıyoruz?
Dostlar bile zamanı gelir ki diyor Allah ile olan beraberliği engel olur. Nerede kaldı? Lüzumsuz, evet. Kalitesiz, dili bozuk, ağzı bozuk, gönlü fesat. Oturduğun zaman başlıyor adam şimdi dedikodu yapmaya. Hmm. 24 saat dedikodu. Uzak dur. Yani onu görünce kusura kalma kardeşim işim var, acil randevum var. Veya hakkından gelemiyorsan baktın ki hocam en son ilişkiyi kesmek bile...
Gerekebilir.
Yani tavsiyedir tabii
evet,
ki.
Evet evet. Şey ben umursamamak deyince bazen diyorlar ya nasıl umursamayacağım? Şey ilginç hocam. Bizim gözümüz aslında burnumuzu görüyor.
Evet.
Ama görmezlikten geliyor beynimiz.
Çünkü
gözümüz gereksiz... görüyor. He çünkü ben burnumu görmek benim ne işime yarayacak hocam, diyor. Beyin eliyor buna. Şimdi diyor ki
harika.
Onu görüyorsun bunu görüyorsun. Bak istersen beynin onu görmezden gelebilir yani. Evet,
burnu görmenin bana hiçbir faydası yok.
Faydası yok.
O yerinde duruyor diyor. Şimdi hocam hakikaten güzel bir şeye girdik. Yani şükürümüzü azaltan insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Yani işte politika kötü, siyaset kötü, ekonomi kötü, hava kötü, insanlar kötü. Hatta hocam çok güzel bir hadis-i şerif var bu konuda. Herkes helak oldu diyen kendi helak olmuştur diyor.
Hmm.
Çok ilginç bir hadis-i şerif hocam.
Evet.
Bir ben kurtuldum. Şimdi hocam genel yani Türkiye sosyolojisine bakarsak.
Evet, evet, evet, evet.
Sohbetlerimizin konusu şudur. Ya ben çok iyi adamım ama benim dışımda siyasetçiler kötü. Tüccarlar kötü, doktorlar kötü,
evet,
mühendisler
evet.
Kötü. Kim iyi kardeşim?
Yok.
Söyleme sayıf ya. Bir ben varım. Hocam bu değil mi? Hani böyle
sosyal medyada bu çok daha aşırı bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Ha,
kimse böyle direkt söylemiyor hocam da psikolojisi
ama dersiniz, oraya getiriyor yani. Oraya getiriyor.
Bir kendini eleştirmiyor.
Evet. Şey bir de peygamberimiz teşeüm diyor. Hani Türkçe'de şom ağızda.
Kötüye yormak.
Ha, kötüye yormak. Halbuki tefeül var, hayra yormak. Yani sen şom ağzınla beraber zaten şeyi çekiyorsun. Paratoner gibi bir yıldırımları, şimşekleri, o kötülükleri çekmeye başlıyorsun yani.
Hocam bunu bir şey diyor Araplar. El bela'u muvekkelun bil mantık. Bela neye dayanır? Tevekkülden geliyor hocam. Dayanır. Mantıkta konuşmak demek. Mantık tayır diyoruz ya. Kuşların konuşması. Yani siz bir belayı andığınız zaman
bela geliyor.
Diyorum ki ya kardeşim herkes kötü. Ben bunu dediğim zaman hocam sizi kötüleştiriyorum. Siz iyi bir insan bile olsanız bana karşı davranışlarınızda yani ben söylediğim için siz kötü olmak zorunda kalıyorsunuz bana karşı. Sizi resmen kötü yapıyorum. Niye? Çünkü ben dedim ki biraz önce ya, dünyada herkes kötü. Herkes şöyle, herkes böyle, herkes pinti, herkes dırdırcı dediğiniz anda hocam o benim bakış açım gelip sizin ruhunuzu etkiliyor. O yüzden mesela bizim tasavvufta derler ki her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Ne demek hocam? Yani kötü bir insan bile gelse ya kardeşim bu insanda iyi bir tarafı vardır illaki. İllaki bu adamda ileride
veli
olabilir dediğiniz zaman sizin o hoşgörünüz, o şükürlü bakışlarınız sizdeki güzel tarafı ortaya çıkarıyor. Bu hocam çok önemli. Yani bugün maalesef bu pozitif bakış açısını kaybettiğimiz için iyi insanları bile kendimize kötüleştiriyoruz.
Evet evet. Şeyde gündelik dilde ama, fakat, işte ya işte şu bu istisnalar, şunlar bunlar hep böyle negatif bir dil egemen bizde.
Onları bile yasaklamak mı lazım hocam?
Azaltmak gerektiğini düşünüyorum. Denedim geçenlerde bir arkadaşla bu konu üzerine epey sohbetimiz olmuştu. Bir denedim ama sözcüğünü azalttım yani. Bir de diyelim ki ama sözcüğünün yerine ancak da kullanacağın yerler var. Diyelim ki ama
daha az bir negatiflik var.
Daha az negatiflik var. Çünkü ama kelimesindeki şey daha fazla. Negatiflik duygu durumu daha yükselmiş orada. Diyelim ki onun yerine bununla birlikte diye geçiş yapmak. Bu dil bile çok basit geliyor da ama sonuç olarak dil çok şeyi belirliyor yani bu anlamda. Çünkü yani dil bir sihir, yani dille iletişim kuruyorsunuz. Bir de tabii beden dili de, beden dilinin de pozitif mesaj vermesi lazım yani. Yani beden dili nankörse dilin şükredici olması çok anlamlı olmuyor yani.
Evet. Demek ki hocam dil
şükrü varoluşsal bir şükür olması lazım. Yani beden dilinin dahi yani şükrederken bir gözünde pırıltı ışıltı doğması lazım yani.
Yani ben varım her an için bir şükür halinde. Gözlerimdeki o pırıltı, o şükür hali, teşekkür hali olması lazım. Evet. Elimde, bakışımda. O yüzden hocam mesela bir insanın bakışı bile o insanı deşifre ediyor.
Evet.
Mesela
örgün,
bakan,
bezgin
bakan. Bu dünyayı neye yarattın ya Rabbi? Beni niye yarattın? Hani hocam arabesk şeyler
evet,
var.
Evet, evet.
Ben diyorum bu bizim eski arabesk türkülerimiz, şarkılarımızın çoğu nankörlük doludur. Tanrım beni niye yarattın? Ya Allah seni yaratmış, ne güzel yaratmış. Sana ne büyük ihsanla bulunmuş. Yani size birisi 10 lira para verse çok seviniyorsunuz. Bir sıcak kahve verse size çok seviniyorsunuz da. Size hayat vermiş, ömür vermiş, el ayak vermiş bir Rabbinize karşı de nankörlük yapıp beni niye yarattın diyorsunuz.
Yani, bir tırnağını vermesin insanlara. Yani haçan öyleydi, beni niye yarattın? Bir tırnağını vermiyorsun. Ver bakalım varlığını feda et.
Yani yani evet hocam. Şimdi hocam şu çok ilginç. Andolsun ki şükrederseniz nimetimi artırırım. Eğer yine andolsun ki nankörlük ederseniz nimetimi azaltır ve cidden diyor azabım da şiddetlidir. Bu hocam çok ilginç.
Evet.
Yani şükrettikçe nimet artıyor. Hocam ben şöyle anladım. Yani ben siz bana bir iyilik yaptınız. Yani bu ilahi manada olduğu gibi. Hocam teşekkür ederim. Bir kalem ödünç aldım sen dediğin zaman siz bir kalem daha veriyorsunuz cevabında. Ya bir de şu renkle vereyim bak diyorsunuz. Ya Ali Rıza hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir çay ikram ettiniz deyince bir tane daha istiyorsunuz.
Evet.
Tersini düşünelim hocam. Ya Ali Rıza hocam ben gibi adama bu çay layık mıydı Allah aşkına? Bizim orada hocam bir laf vardır. İmamın abdest suyu derler. Yani çayı beğenmeyince.
Evet.
Şimdi hocam bunun sesine ne dersiniz? Ya Süleyman hocam bir tane çay söyleyeyim der mi? Yoksa der ki kardeşim beğenmiyorsan kusura kalma yani.
Yani.
Allah git yoluna dersin. Kızarsın. İçinden bir de nankör adam dersin. Çay ikram ettik beğenmedi dersin. Şimdi ne oldu hocam? Anında kendi nimet kapımı kapattım. Şimdi insanlar arası hocam ilişkiler bile böyle. Mesela hocam bir evlilik eğer sona ermişse kesin hocam bir taraf şükürsüzdür. Bazen koca olabilir. Bazen şey olabilir. Kadın olabilir. Kocasının yaptığı çalışmasını, akşama kadar yorulup eve olabildiğince rızık getirmesini hiç gözü görmemiştir.
Ya da erkekte kadının, karısının çocukları yetiştirmesine.
Aynen.
Ev işlerine. Belki aynı zamanda çalışıyordur bütün bunları yaparak. Bunların kıymetini
aynen
bilmemiştir.
Akşam eve gelmiştir. Hanımın mesela bütün gün çocuklarla uğraşmıştır. Güzel bir yemek yapmıştır. Ya bu ne biçim yemek canım? ben bir daha böyle evde yemek yemem diyen tipler de hocam maalesef, nankör tipler de var. Şimdi evlilik bitiyor işte. Niye bitiyor hocam? Bir taraf şükürde sıkıntısı olduğu için. Eğer iki taraf da şükürlü olsa, akşam eve, bizim hocam orada güzel bir laf vardır. Eve bir bağ pırasa getiren adam adamdır. Yani Allah'ım haşa nimeti küçümsemek için söylemiyorum. Maddi olarak pırasanın evet. kilosu 1 lira pazarda. Onu bile getirse bir adam, hanım onu vay efendim beyim ağam, tam tersi. Hanım da bir tas çorba getirdi sıcak önünüze. Allah sana razı olsun hanım. Ne güzel çorba pişirmişsin. Ne kadar yorulmuşsun. Dediğiniz zaman hocam çorbanın tadı artıyor ya. Kebap yemiş gibi oluyorsunuz.
Evet.
Yani bu nankörlük o kadar kötü bir şey ki evlilikleri bitiriyor. Nimetin tadını kesiyor. Hocam işte ayet-i kerime çok ilginç. Ne dersiniz bu konuda? Nimetin artması şükürle beraber olursa alıyor.
Yani mesela nimet sayısal olarak artmasa bile
tadı, zevki
artıyor. Tadı, tabii tadını alıyorsun, zevkini alıyorsun. O nedenle şükretmek, ben gençlerin dilini kullanarak diyorum, nimetin tadını çıkartmaktır. O nimet Allah sana vermiş. Şimdi mesela bu çaydan yoksun kaldığın zaman durum nedir? Bu çayı içtiğinde fark nedir yani? Ya da düşün, sabah yola çıkmışsın, güneş karşında parıldamaya başlamış yani. Ta 147 ya da 152 milyon kilometre öteden Allah'ın izniyle seni ısıtıyor ve ışıtıyor. Ona bir selam çakman lazım yani. Ya da karşına çıkmışsın, bir bulut geldi. O bulut belki de bir yaz zamanı sıcaktan terlemişsin.
Seni gölgelendirmek için geldi.
Seni gölgelendirmişti. Ya da o bulut sana o yazın sıcağında böyle büyük bir can, sana canına can katan, içtiğin suyu getiren o buluttu belki de. Şimdi bu minval üzere baktığın zaman şükür birdenbire bir senin yaşam tarzın oluyor ve şey, hani pozitif psikolojide iyimserlik vurgusu yapılır.
Evet.
İyimserliğin alası burada yani.
Hocam geçen bir yerde duydum bir söz. Siz de belki okumuşsunuzdur bunu. Kimden duyduğumu tam hatırlayamıyorum. Nankörlük en büyük ahlaksızlıktır diyor. Nankör olmak, şükürsüz evet. olmak en büyük ahlaksızlıktır. Üstelik, çok hoşuma gitti.
Üstelik kendine karşı da ahlaksızlık. Şu anlamda. Çünkü nankör olan insanın mutlu olma şansı yok.
Bir de mutlu etmiyor. Başkasını da mutsuz ediyor. Şimdi daha kötüsü.
Yani bu obezdir. Ben onlara obez diyorum. Psikolojik obez.
Hocam?
Çünkü yiyor ama ne doyuyor ne insanlara da bir faydası oluyor. Kendine de zararı var, çevresine de zararı var yani.
Başkasının psikolojisini tüketiyor hocam.
Herkesi tüketiyor tabii. Yani obez dediğin zaman insanlara artık müşküler çıkartıyor. Uçakta, otobüste uçakta koltuğunuzu koltuğunuza taciz ediyor yani. Artı yaşamı ağırlaştırıyor. Artı tavır ve davranışları itibariyle yani sonuçta değil. Ne kendine hayrı var ne başkasına hayrı oluyor yani. Sonuç olarak evet. O yediği eskiden bir rakamlar vardı. Dünya Gıda Örgütü'nün verdiği 1 milyar civarında aşırı beslenmeden rahatsız olan insan vardı. 1 milyar civarında
aşırı yetersiz beslenme diyelim.
Ama şimdi rakamlar değişti. Neredeyse iki katına çıktı şeyler.
Obezitler.
Aşırı beslenmeden kaynaklı hastalık çeken insanlar. Ama sonuçta o nedir? O işte aç duran insanların hakkını yemiş oluyorsun. Halbuki sen sadece kendi hakkı yiyebileceğini yesen, diğerini paylaşsan o aç ile, o da mutlu olacak, sen de mutlu olacaksın. Ama nankörsün, yiyorsun, obez oluyorsun, kendine de zarar. O insanın hayatına da zarar.
Hocam dün daha bir yerde okudum. Diyor ki şu anda Avrupa'da, Amerika'da obezlikten ve intihardan ölenlerin sayısı Afrika'da açlıktan ölenlerden daha fazla.
Daha fazla, evet.
Bu da Allah'ın bir cezası hocam. Çünkü evet. Adam yemiş şükretmemiş.
Evet.
Kıbleye dönmemiş tabiri yerindeyse. Camiye gelmemiş. Allah'ım yarabbim sen bu nimetleri gönderdin diye en ufak bir şükrü de yok.
Evet.
Ama Afrikalı insan bir pirincin kıymetini biliyor yerine göre.
Evet.
Tabii Allah da ceza olarak bunlara iç huzursuzluk. Yani dedi ya azabım şiddetlidir.
Evet, evet.
Hocam İmam Gazali diyor ki en şiddetli azap ruhi azaptır. Şöyle siz doktora gitseniz, doktor size en kötü iğneyi yapsa, yani fiziki olarak evet. ne kadar ceza verse versen, ceza demeyelim de size en büyük acıyı tattırsa intihar etmezsiniz. Eder misiniz yani?
Ben dişçiye gittim. Mesela savaş zamanlarında insanlar intihar etmiyor ama refah zamanında.
Evet ama birisi yağ bal yerken. Ya bu hayat çekilmez diyor. Ruhi o kadar çok cendere içinde sıkılmış evet. ki tutup kendisini 100. kattan aşağı atıp hayatın sonu öyle. Bizim Boğaz Köprüsü'ne atlayanlar da var maalesef.
Evet.
Ve hepsinin karnı tok. Hasta değil. Ya kardeşim derdin ne? Derdi ruhi. Ruhi olmasının sebebi de bunu da Mevlana söylüyor. Yaptığı haksızlıklar. Dediğiniz gibi o basit bir adam başkasının hakkını yemiş. İşçisinin belki ücretini tam vermemiş. Afrika'da zulmetmiş. Kolonyalizm dediğimiz oraları sömürgeleştirmiş. Bunun cezasını Allah ödettiriyor size. Nankörlük. Evet. Yaptığınız hakkınıza razı olmadığınız için. Şimdi hocam vaktimiz de sona doğru geliyor ama konu da çok güzel. Yani ben bu şeyi çok ciddiye alıyorum. Belki herkes bu ayet-i kerimeyi keşke hocam duvarımıza böyle bir güzel hat olarak assak. Eğer şükrederseniz nimeti artırırım. Nankörlük ederseniz azaltırımdan çok. Azaltırım demiyor ayet-i kerim. İlginçtir hocam. Şiddetli azap veririm diyor. Hmm. Yani çok olabilir malınız. Bir adam nankördür. Çok zengindir ve çok nankördür. Tamam bir yandan fakir düşmüyor doğru. Ama ruhu fakirleşiyor.
Hmm. Can sıkıntısı içinde cilt atıyor.
Evet aynen intihara giden. Şimdi hocam her gün gazete haberleri okuyoruz. Hem de villasında yalısında ölü bulunan intihar eden onlarca insan var. Yani Afrika'daki vatandaş yarı aç yarı tok bir bardak suyu yok içecek. Bir tas çorbası yok içecek. İntihar etmiyor. 1000 sene harcasa parası bitmez. Sermayesi o kadar çok. Adam keyfi kaçıyor. Havanın kara şey olmasından intihar ediyor herif. Hava bugün çok karanlık diyor. İçim sıkıldı. Hayat yaşamaya değmez diyor mesela.
Evet.
Allah alem hocam bütün bu intiharların, olumsuz bakışların arkasında bu nankörlük denen şey, hastalık yatıyor. Nankörlüğün de sebebini hatırlarsanız şeytana bağladık. Şeytan evet. Algılarımızı değiştirip en büyük nimetleri küçültüyor. Şimdi gaz kesiliyor, üzülüyoruz. Kızıyoruz. Ya güneş kesilse ne yapacağız?
Evet.
Güneşin doğmasa hocam.
Evet.
Ne kadar muazzam bir nimet ama her sabah kalkıp da Allah'ım güneşe şükrediyorum diyen insan herhalde yoktur. Çünkü alıştık artık hocam güneşin vaktinde doğması. Rabbimiz o kadar cömert ki hocam.
Evet.
Rabbimizin cömertliğinden şımarıyoruz bence biraz. Yani havayı mesela deseydi ki Rabbimiz 10 günlük işte oksijen için şu kadar namaz kılman lazım. Oksijenin kıymetini anlardık. İşte bir aylık ekmek için şu kadar oruç tutmanız lazım dese anlardık. Bedava verince bir nankörlük oluşuyor. Hocam son olarak belki şunu söyleyebilir miyiz? Herkes bir bedel ödemeli nimet için. Yani zengin bile olsanız çocuğunuzu çalıştırın ne bileyim.
Evet öyle olmayınca işte nankörlük oluyor. Kendine de mesela kendini geliştiremiyor çocuk. Şimdi mesela bakıyorsunuz bu batıda yaygın bir uygulama. Diyelim ki kraliyet ailesinden bir çocuğu normal askerlik yaptırıp getirtiyor sisteme. Niye? Evet. Her şeyin çilesini görsün etsin diye yani.
Kıymetini bilsin.
Ha, ya da diyelim ki adam büyük iş adamı ama çocuğunun kişisel olarak bir iş hayatı kurup oradan yavaş yavaş yükselmesini, bütün kademeleri görmesini. Ama biz ne yapıyoruz mesela? Tepeden indiriyoruz. Dolayısıyla o tepeden inen bedelini ödemediği için şükrünü bilmiyor ve o işin gereğini de yapamıyor. Bakıyorsunuz ki bu kuşak iş dünyasını devraldığı zaman, babasından fabrikayı, işletmeyi devraldığı zaman kısa zamanda göçer diyor.
İflas ediyor.
Evet. Çünkü şeyi hakkını veremiyor. Çünkü hakkını vererek elde etmiş değil yani.
Bu da hocam ilginç bir yaklaşım oldu. İnşallah önümüzdeki hafta hocam yine bu konulara devam ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bu hafta şükür konusunu ele almış olduk. Allah hepimizi şükredenlerden eylesin, nankörlerden eylemesin. Hakikaten bilerek bilmeyerek çok nankörlük de yapıyoruz. Bu hatadan uzak durmak lazım diyerek programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.